Ayrım 2. Peygamberden sonra. Leslie Hazelton. Sayfa 15. Bir süre sonra ortaya çıkan bir rivayete göre Hatice'den sonra Hazreti Peygamber'in Kıpti Maria'dan bir çocuğu olmuştu. Maria Mısırlı bir köleydi. Hazreti Peygamber onu azat etmiş ama cariye olarak cami avlusundaki ailesinden uzakta tutmuştu. Ve gerçekten de ondan İbrahim adında bir oğlu olduğu söylendi. Ama çocuk adını aldığı atası gibi uzun yaşayamadı. İbrahim 17 aylıkken öldü ve onun gerçekten var olup olmadığı ya da oğulların babaların erkekliğini gösteren bir işaret olduğu o devirde Hazreti Peygamber'i onurlandırmak için mi ortaya atılıp atılmadığı bilinmiyor. Hazreti Muhammed'in hasta yatağı başında bekleyen eşlerinden her biri hiç kuşkusuz ondan çocukları olması için köpek dişini hatta tüm dişlerini vermeye hazırdı. Ondan çocuğu olan kadın otomatik olarak diğer eşlerin üzerinde bir statüye sahip olacaktı. Ve Hazreti Peygamber'in oğlunun doğal varisinin annesi olmak bundan büyük onur olamazdı tabii. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in eşlerinin hepsi ondan hamile kalmak için ellerinden geleni yaptılar. Ve Hatice'nin ölümünden sonra evlendiği Ayşe bunun için hepsinden çok uğraştı. Hazreti Peygamber'in 9 eşinden en genci, en çok sevdiği ve en tartışmalısı olan Ayşe çocuk sahibi olamamanın acısını içinde hissediyor, bu durumu kafasından çıkarıp atamıyordu. Diğerleri gibi o da hamile kalmak için elinden geleni yapmış ama o da sonuç alamamış olmalıydı. Bu durum belki de Hazreti Muhammed'in Hatice'nin anısına olan büyük saygısının bir işareti olabilirdi. Hatice ilk vahiy olayında Kur'an indirilirken vecde gelen, titreyen Hazreti Muhammed'i kollarında taşımış ve ona Resulullah yani Allah'ın elçisi olduğunu söylemişti. Belki de aile reisi sadece Hatice olabilir ve onun en büyük kızı Fatıma yani Fatma da Hazreti Muhammed'in saygın torunları Hasan ve Hüseyin'in anneleri olarak kabul görebilirdi. Hazreti Muhammed'in güçsüz ya da kısır olduğunu söylemek olanaksızdı. Çünkü Hatice'nin ondan olan çocukları bunun kanıtıydı. Ayşe dışında diğer eşlerinin de çocukları vardı ve onlar da kısır değillerdi. Birçok kadınla evlenmiş olan Hazreti Muhammed belki de onlara dokunmamış, bir bekar erkek gibi yaşamaya devam etmişti. Ya da daha sonraki yüzyıllarda Sünni din adamlarının söylediği gibi Hazreti Peygamber'in son yıllarında yaşadığı bu çocuksuz hayat belki de vahiy olayının bir bedeliydi. Onlar Kur'an'ın Allah'ın son sözleri olduğunu söylediler. Şiiler de Hazreti Muhammed'den sonra başka bir peygamber gelmeyeceğini, hiçbir erkek akrabasının da kutsal emirlere yakınlık ya da özel görüş belirtemeyeceğini iddia ettiler. Hatice'nin iki erkek çocuğu da bu nedenle küçükken ölmüşlerdi. Hazreti Peygamber'in genlerinin mirasçısı olmamak için yaşayamazlardı onlar. Gerçek olarak bildiğimize göre Hazreti Peygamber'in Hatice'den sonra evlendiği 9 kadından hiçbiri erkek çocuk doğurmak bir yana, hamile bile kalmadı ve bu da büyük bir soruna neden oldu. Hazreti Muhammed isteklerini, Allah'ın emirlerini bütün Arabistan yarımadasına yayan kişi oldu. Hazreti Peygamber bunu Melek Cebrail'in kendisine görünmesinden sonra 20 yıl içinde yaptı. Melek ona ikra yani naklet dedi ve böylece Kur'an'ın ayetleri ortaya çıktı. Daha sonra sürekli vahiy geldi ve bunlar kimsenin duymadığı kadar güzel ancak kutsal bir kaynaktan gelebilecek şekilde adeta bir şiir gibi indi. Çünkü Hazreti Muhammed eğitimsiz bir insandı ve kendiliğinden böyle ruhu harekete geçirecek tarzda ifadeler de kullanamazdı. O tam anlamıyla Allah'ın elçisiydi ve onun emirlerini naklediyordu. İslam dini köylere, kasaba ve şehirlere, vahalara ve göçebe kabilelere yayılırken herkes gelişip refaha kavuşuyordu. Artan vergi ve bağış gelirleri artık tüm İslam toplumuna aitti. Fakat halkın hazinesi ve kamu toprakları artarken liderlerinin de bir vasiyetname bırakması önemliydi. Hazreti Muhammed varisini belirlemeli ya da en azından kendisinden sonraki liderin nasıl seçileceği konusunda talimat vermeli, bunun yolunu açıklamalıydı. Hazreti Peygamber ölümünden sonra ne olmasını istiyordu? Sünni-Şii bölünmesinin arkasındaki trajik hikayede sorulan soru budur ve doğası gereği bunun cevabı da verilememiştir. Ondan sonra yaşananlar sırasında herkes Hazreti Peygamber'in neler düşündüğünü ve istediğini, tahmin ettiğini, bildiğini söyledi. Fakat açık bir mirasçısı olmadığı için hiç kimse bu isteklerin gerçekliğini kanıtlayamadı ve her şey kuşkunun gölgesinde kaldı. Bununla beraber her zaman kendilerinin haklı olabileceğine inananlar farklı yollardan gittiler. Bu da hiç kuşkusuz bir gerçekten ziyade bir inanç meselesi oldu. Hazreti Muhammed hiç kuşkusuz hemen olmasa bile bir gün öleceğini biliyordu. Ölümsüz olacağı gibi bir hayali yoktu Hazreti Peygamber'in. Hastalanmadan önce çok güçlüydü. Sağlam, adaleli bir vücudu vardı ve gür örgülü siyah saçlarının arasındaki birkaç kırlaşmış teli ancak çok yakından bakanlar görebilirdi. Ama uğradığı 3 suikast girişiminden sonra hayatının fazla uzun olmayacağını da fark etmişti. Diğer yandan ölüme yaklaşmak bazen de yaşama arzusunu, gücünü arttırıyordu. Gerçekten de bu suikast girişimlerinin en ciddi olanları İslam'ın yayılmasında en büyük dönüm noktası oldular. 10 yıl önce vaaz verirken memleketi Mekke'nin aristokratları onu tehdit ettiler. Mesajı radikaldi. Şehir yaşantısındaki haksızlıklardan söz ediyordu. Çünkü 7. yüzyılda imaj olarak Arapların göçebe hayatı söz konusu olmasına karşın halkın büyük çoğunluğu birkaç nesilden beri yerleşik hayatı seçmişti. Fakat sosyal kimlik hala kabilelerle belirleniyordu. İnsanlar doğdukları kabilelere göre değerlendiriliyordu ve hiçbir kabilede Mekke'nin seçkinleri Kureyş kabilesi kadar zengin ve güçlü değildi. Kureyşliler tüccar insanlardı. Şehirleri Batı Arabistan boyunca uzanan kuzey-güney ticaret yolunun ortasındaydı. Şehir coğrafi konumu yüzünden merkez sayılmıyordu tabii. Hatta oraya gitmek için hafifçe sapmak gerekiyordu. Bunun nedeni Kabe'nin orada bulunmasıydı. Bu küp şeklindeki kutsal yapı içinde çeşitli bölgesel tanrılar bulunuyor ve bunların Allah olarak bilinen daha büyük, daha uzak bir tanrının çocukları olduğu söyleniyordu. Mekke böylece büyük bir haç merkeziydi ve haç ayları sırasında duvarları arasında kabileler arası düşmanlıklar durdurulduğu için büyük ticaret fuarları içinde güvenli bir yer olarak kabul ediliyordu. Bu haç ve ticaret birleşmesi büyük kazanç sağlıyordu tabii. Kureyşliler inanç ve finans konularını ustaca birleştirmiş, Kabe'ye giriş için para alıyor, kervanlardan ve ticaret işlerinden bağışlar, vergiler topluyorlardı. Fakat bu zenginlik herkesle paylaşılmıyordu. Bütün mensupları desteklemek gibi geleneksel kabile prensibi şehir halkına yansıtılmamıştı. Ve bazı kabileler zengin, bazıları ise fakirdi. Hazreti Muhammed'in mesajı önce fakir kabileler arasında etkili oldu. Hazreti Muhammed fakirler, yetimler, köleler gibi herkesin Allah'ın gözünde eşit olduğunu söylüyordu. Ona göre insanın doğduğu kabile, o kabile içindeki klan ve aile hiç önemli değildi. Hiçbir grup diğerleri üzerinde hak iddia edemezdi. Müslüman olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmek, eski bölünmeleri unutmak demekti. Kabileler ya da zenginle fakir karşı karşıya gelmemeliydi. Onlar insandı, bir toplumdu, tanrılar değil. Bir tek Allah'a inanarak birbirlerine bağlanmışlardı. 1. yüzyıl Filistin'de ortaya çıkmış eski bir peygamber mesajı gibi zamanına ve bölgesine göre devrimci bir eşitlik mesajıydı bu. Ve şehrin zenginliğini kontrol edenler için de yıkıcı bir mesajdı. Onların gücüne meydan okumaktı. Hazreti Muhammed'in mesajları artarak devam ederken Mekke'nin seçkini onu susturmaya çalıştılar. Ama kötüleme, iftira ve boykot dahil yaptıkları her şeye karşın engelleyemediler onu. Sonunda Kureyş kabilesinin her büyük klanından seçkin bir Mekkeli gelip toplandı. Bir gece ellerinde bıçaklarla Hazreti Muhammed'in evinin önüne gittiler ve sabah namazı için dışarıya çıkmasını beklediler. Hazreti Peygamber tuzağı önceden haber alıp gece karanlığında yanında bir tek dost olduğu halde kuzeydeki Vaha şehri Medine'ye kaçtı ve orada kavgalı kabileler onu önce bir barış elçisi, bir uzlaştırıcı, sonra da lider olarak kabul ettiler. Onun o gece kaçış tarihi hicret, daha sonra İslam takviminin başı, milattan sonra 622 ya da hicret sonrası 1. yıl olacaktı. Vaha şehri Hazreti Muhammed'in yönetiminde Arabistan'ın siyasi merkezi oldu ve güneydeki Mekke'yi gölgede bırakmaya başladı. İki şehir arasında iki büyük muharebe ve çok sayıda küçük çarpışma oldu. Ama Hazreti Muhammed'in kuzeye gidişinden 8 yıl sonra Mekke'de sonunda onun liderliğini kabul etti. Buna fetih dediler, şehrin İslam'a açılışıydı bu. Kabe sadece bir tahsis edildi ve Hazreti Muhammed İslam lideri olarak birçok Mekkeli seçkini kabul etti. Onlara Allah'ın birlik mesajını verdi. Fakat bazen dostlar da eski düşmanlar kadar tehlikeli olabiliyorlar. Hazreti Muhammed en yakınında olanların bile saldırısına uğrayabileceğini biliyordu. Dünyada bu yoldan iktidar savaşı verildiği uzun zamandan beri biliniyordu. Varisinizi, yardımcınızı tayin eder belirlersiniz ama bu varis ne kadar güvenilir olursa olsun her zaman bir olay çıkarabilir, yapay yollardan hayatın doğal gidişatını değiştirme girişiminde bulunabilir. Ballı bir içecek içine ya da kızarmış kuzu eti olan bir yemek tabağına karıştırılmış bir zehir nasıl fark edilebilir? Bilinen böyle olaylar vardır. Zaten çok geçmeden böyle girişimler de olacaktı. Fakat Hazreti Muhammed kendisinden sonra lider olacak kişiyi atadığı andan itibaren bir araya yeni topladığı İslam toplumunda bölücülük olayları yaşanacağını ya da zaten var olan bölücülüğün artacağını büyük olasılıkla biliyordu. İnsanlar güç ve mevki mücadelesi yaparken, peygamber bir yana güçlü insanların etrafında toplanırken bir kıskançlık ve öfke ağını yayacağından emindi. O bunları bastırmaya, yumuşatmaya ne kadar çalışsa da geri planda kalmış olan anlaşmazlıklar yine ortaya çıkacaktı. Gruplar oluşacak, tartışmalar başlayacak ve hayatı boyunca yaptığı çalışmalar boşa gidecekti. Belki de kaçınılmazdı bunlar ama Hazreti Peygamber bunu kabul edemiyordu. Kabileler arası savaşlara son vermiş, güçsüzleri güçlendirmiş, Mekke'nin eski aristokrasisine eski putları kovmuş ve dünyanın üçüncü büyük tek tanrılı dininin temelini atmıştı. Olanaksız olanı başarmış görünüyordu ama olanaksız olan onu yaşatacak mıydı? Bazı işaretlere bakılırsa Hazreti Muhammed ölümünden sonra neler olacağının farkındaydı. Bir rivayete göre son sözleri "Allah'ım benden sonra geleceklere acı" olmuştu. Ama bunu söylerken ne demek istemişti acaba? Halkına yardım etmesi için Allah'a dua etmiş olabilir miydi? Yoksa son nefesini verirken başlayacak olan korkunç kan ve gözyaşı dönemini mi öngörmüştü? Bunu bilmenin olanağı yok elbette. Eski bir Arap ifadesi gibi bunu sadece Allah bilir. Sözler her zaman yoruma açıktır. Düşünceler sadece hayal edilebilir ve bu da romancıların işidir. Biz temel tarih bilgilerine ve orada bulunmuş olanların anlattıklarına bağlıyız ve onların her biri de sonuçlara kendi açısından, kendi çıkarına göre bakmıştır. Sünni bilim adamlarının yüzyıllar boyunca söylediklerine göre Hazreti Muhammed tüm Müslümanların Allah inancına ve bütünlüğüne o kadar inanıyordu ki doğru kararların alınacağı konusunda onlara ve Allah'a güvendi. Bu bilim adamlarına göre Hazreti Peygamber toplumu kutsal bir varlık olarak gördü ve onların vereceği kararların doğru olacağına inandı. Fakat Şii bilim adamları Hazreti Muhammed'in kendisinden sonraki lider olarak kutsal seçimini yaptığını, en yakın erkek akrabasını, damadı Hazreti Ali'yi uzun zaman önce seçtiğini söylediler. Onlara göre o bu seçimi halk içinde pek çok kez yapmıştı ve Hazreti Ali'nin düşmanları Hazreti Peygamber'in vasiyetini engellemeselerdi, Hazreti Muhammed bu seçimini cami yanındaki o küçük kulübede hasta yatağında yatarken de hiç kuşkusuz son kez yapardı. Hazreti Muhammed'in son 10 gününde bu hikayede büyük rol oynayan herkes o hasta odasına girip çıktı ve bunlar arasında özellikle hepsi de akraba olan bir kadın ve 5 erkek. Hazreti Peygamber'den sonra kimin lider olacağı konusuyla yakından ilgileniyordu. Erkeklerden ikisi Hazreti Peygamber'in kayınpederleri, ikisi damadı ve bir tanesi de kayınbiraderiydi. Ve aslında 5'i de halife ya da Hazreti Muhammed'in halifi olabilirdi. Ama bunun nasıl, hangi sıraya göre olacağı konusu 14 yüzyıldır çözülemedi. Anlaşmazlık konusu olmaya devam etti. Fakat Hazreti Muhammed ölüm döşeğinde yatarken bu erkekler arasında var olan anlaşmazlık ya da bölünme içinde bulundukları odanın sahibi, Hazreti Peygamber'in çocuksuz ve en sevdiği eşiyle beş erkeğin en genci olan Hazreti Ali arasındaki anlaşmazlık yanında sönük kalırdı. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in birinci derece kuzeni, evlat edindiği oğlu ve aynı zamanda damadı olarak en yakın erkek akrabasıydı onun. Fakat günlük yaşamında Hazreti Peygamber'e en yakın kişi olan Ayşe ve Hazreti Ali onun önünde bile yıllardan beri birbirlerine nazik bir söz söylememiş, konuşmamışlardı. İkisi arasındaki gerginlik sıcak hasta odasındaki havayı daha da ağırlaştırıyordu. Ama anlaşıldığına göre Hazreti Peygamber bile bu ikili arasındaki düşmanlığın İslam'ın geleceğini nasıl etkileyeceğini düşünmedi. 7 yıl önce kaybolmuş bir kolye olayı gibi küçük bir olayın ileride yüzyıllar boyunca yaşanacak bir bölünmeye sebep olacağı kimin aklına gelirdi ki? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.